Ayrım 20.
Hademe doğru dürüst isimlerini söyleyemez. Bir keşmekeştir gider. Ben idarede deli Petro sistemine taraftarım. Memurları yalnız resmi hayatlarında değil, hususi hayatlarında da takip etmeli. Yedikleri, içtikleri şeye, oturdukları, gezdikleri yere, elbiselerine müdahale etmeli. Gelir gelmez mekteplere bir tamim gönderdim. Askeri iki günde bir tıraş olmayacak, ütüsüz pantolon, yakasız gömlek giyecek muallimlerin azledileceklerini söyledim. Dün mekteplerden birini teftişe gidiyordum. Kapının önünde bir muallime rastladım. Tanınmazlıktan gelerek, git muallime haber ver, marif müdürü geldi de dedim. Efendim, muallim bendenizim diye cevap verdi. Hayır, sen bir hademe olmalısın. Çünkü bu kıyafette muallime olmaz. Ben bu şekilde giyinmiş bir muallime tesadüf edersem kolundan tuttuğum gibi sokağa atarım. Herif taş gibi dondu kaldı. Arkama bakmadan içeri girdim. Şimdi yarın yine o mektebe gideceğim. Bu adamı aynı halde görürsem derhal azledeceğim. Söze başlamak için müdürün susmasını bekliyordum. Fakat onda öyle bir teşebbüs yoktu. Gittikçe coşarak esip savurmaya devam ediyordu. Evet efendim, geçenlerde mekteplere tamim gönderdim. Muallime ve muallimler mutlaka bir kartvizit bastırmalı. Kartsız olarak makama vuku bulacak müracaatlar kabul edilemez dedim. Fakat kime anlatırsın? Birdenbire sert bir tavırla bana döndü. Bahsederim ki muallime hanım da bu tamimi almıştır. Fakat buna rağmen yine kartsız müracaat ediyor. Yine hademenin ağzında siz bir hanım çağırmışsınız, o geldi teranesi. Kim? Hangi hanım? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Hayretten dona kaldım. Demek bütün bu sözler, bu hiddet bana karşı. Benim kartsız içeri girmek istediğim için. Ben sizden emir almadım efendim diyebildim. Nasıl olur? Siz nerede hocasınız? Geçen hafta gelmiştiniz. Zeyniler Köyü muallimesi. Kapanmasını emrettiğiniz mektep. Marif müdürü kaşlarından birini kaldırarak düşündü. Ha, evet hatırladım. Ne yaptınız? Muamele bitti mi? Emrettiğiniz gibi oldu efendim. Söylediğiniz evrakı da getirdim. Peki, başkatibe teslim edin, tetkik etsin. Kirli yakalı başkatip beni tam 2 saat isnittak etti. Evrakı tekrar tekrar gözden geçiriyor. Müteferrika senetleri, evrakı müsbite lüzum müzekkeresi, beyanname sureti falan diye birçok anlamadığım şeyler soruyor. İhtiyar heyetinden getirdiği mazbatalara itiraz ediyordu. Ben ikide bir de şaşırdıkça onun öyle bir dudak bükmesi, sözde bunlar da hoca diye bir hakaret etmesi vardı ki, yanlış battal edilmiş bir senet pulu için beni adeta ağlatacaktı. Sonra bir mesele daha çıkardı. Bilmem kaç yıl önce bir muallimeye dam tamiri için 250 kuruş vermişler, onun senedi yokmuş. Neye bu paranın mahsubu yapılmamış, senet nerede, bulamazsan mahkemeye gidersin diye ter ter tepiniyordu. Ben, beyefendi yapmayınız, ben oraya gideli yarım sene bile olmadı diye anlatacak gibi oluyor. Fakat bir türlü lakırdı anlatamıyordum. İlahi efendim, ilahi efendim, ben böyle rezalete gelemem efendim. Benim deli olmaya vaktim yok efendim diye söylenerek kağıtları aldı. Marif müdürünün yanına girdi. Bulunduğum odada biri sarıklı, öteki bıyıkları henüz terlemiş 2 katip daha vardı. Masalarının başında kendi işleriyle meşgul görünüyorlar, bizimle hiç alakadar olmuyorlardı. Baş katip hiddetle odadan çıkınca bu 2 efendi birdenbire yerlerinden fırladılar, müdürün odasına bitişik olan kapıya kulaklarını koyarak dinlemeye başladılar. Fakat katiplerin bu zahmeti beyhudeydi. 2 dakika sonra müdürün değil bizim odadan, belki sokaklardan bile işitilecek bir sesle bağırmaya başladı, işitildi. Sarıklı katip sevincinden genç katibin sırtına vuruyor. Allah senden razı olsun. Müdür bey şu teresi bir kalayla dinsizin hakkından imansız gelir diyordu. Marif müdürü baş katibe şöyle söylüyordu. Bıktım efendim senden, bıktım senden. Bu ne şekilperestlik, bu ne küflenmiş kırtasiyeci kafası. Hakkı var kadının. Sana kaç senelik senedi yaratacak hali yok ya. Aklın ermiyorsa git. Çık git. İstediğin yere kadar yolun açık. Zaten sen gitmezsen ben seni taburcu edeceğim. Hay hay, derhal yaz istifanı. Yazmazsan adam değilsin. Eyvah, yüreğime iniyordu. Katiplere, aman efendim, ben istemeden galiba bir felakete sebep oluyorum. Gideyim, o hiddetle beni görmesin. Belki ağır bir şeyler söyler dedim. Sarıklı katip memnuniyetinden oynayacak bir haldeydi. Yok hemşire hanım, yok dedi, aldırış etme. Müstahaktır o terese. İkide bir de kendisinden daha edepsiz biri çıkıp ağzının payını vermezse rahat etmez. İt dişi köpek dirisi. Allah senden razı olsun. O paparadan sonra birkaç gün sakinler. Kendinin de kafası dinlenir, bizim de. Ses kesilmişti. Katipler hemen masalarına koştular. Hafız efendi kendi kendine, bu meseldir. Dinsizin hakkından imansız gelir diye bir şeyler mırıldanıyordu. Başkatip ayaklarıyla beraber sakalı da titreyerek içeri girdi. Başını çevirmeden yanlarına bakan kazlar gibi gözlerinden birinin yan bir bakışıyla katipleri süzdü. Onlar öyle sakin ve sessiz çalışıyorlardı ki müsterih oldu. Yavaş yavaş söylenerek yerine oturdu. Mamafi çalışmıyordu. Birkaç kere uflayıp pufladıktan sonra yavaş sesle söylenmeye başladı. 50 yaşına gelmiş, bunca memuriyetlerde bulunmuş, muameleye bizim baş hademe kadar akıl ermiyor bu teresin. Kendi yarın cehennem olur gider, kabak bizim başımıza patlar. Öyle ya, günün birinde başımıza bir müfettiş eksilse, muamelatı bir gözden geçirse, be herifler, siz eşek başı mısınız? Bu 250 kuruşun mahsubu niçin yapılmamış? Sizin bu usulsüzlüğe niye gözünüz görmedi dese, herif hepimizi mahkemeye sevk etse hakkıdır. Hazineyi devlet hukukuyla oyun olur mu? Vallahi biz geberip gitmiş olsak, 100 sene sonra evlat ve ahvadımızdan bu parayı tahsil ederler. Katipler başlarını defterlerinden kaldırmış, hürmetli bir dikkatle bu serin sözleri dinliyorlardı. Başkatip havayı iyi bularak sordu. İşittiniz mi Mendebur'un yediği herzeleri? Hafız hayretle başını kaldırdı. Hayrola, bir ses işittik ama size miydi? Kısmen bana, ukala dümbeleği. Esef buyurmayınız efendim. Onlar muamelata vakıf değillerdir. Zatiniz olmasanız 3 günde bu dairenin 6 üstüne gelir. Bu sözleri hafız söylüyordu. Biraz evvel başkatibin uğradığı hakarete çocuk gibi sevinen hafız efendi. Ya Rabbi, bunlar ne tuhaf insanlar. Bununla beraber sarıklı katibin tahmini bir dereceye kadar doğru çıkmıştı. Başkatip geçirdiği fırtınadan sonra hayli yumuşamış ve sakinleşmiş görünüyordu. Bir sigara yakıp dumanlarını iki tarafa savurarak, adam sen de, kim bu devlete hizmet etmiş de bir Allah razı olsun demişler, dedi ve beni daha fazla yormadan acele acele evrakı teslim aldı. Biraz sonra kendi işim için ikinci defa olarak Maarif Müdürü'nün odasına girdiğim zaman yorgunluktan dizlerim titriyor, gözlerim kararıyordu. Müdür şimdi başka bir davanın peşindeydi. Türlü huysuzluklarla hademelere odasının tozlarını aldırıyor, duvardaki resimlerin yerlerini değiştirtiyor ve ikide bir de küçük bir el aynasında saçlarını, kravatını muayene ediyordu. Hala aynı köşede oturan ihtiyar efendi ile aralarında geçen bazı sözler bana bu hazırlığın sebebini anlattı. B'ye Pierre Faure isminde bir Fransız gazeteci gelmiş. Maarif müdürü dün akşam vali tarafından verilen ziyafete bu muharrir ve karısıyla tanışmış. Pierre Faure çok enteresan bir adammış. Gazetesinde Yeşil Bey'de birkaç gün ser lafası altında bir seri makale yazacakmış. Müdür heyecanla anlatıyordu. Bugün saat 3'te karı koca ziyaretime gelmeyi vaat ettiler. Kendilerine mekteplerimizin bir ikisini göstereceğim. Gerçi bir Avrupalıya göğsümüzü gere gere gösterebilecek bir mektebimiz yok ama bir politika yapacağım çaresiz. Herhalde lehimize yazı koparacağımızı umuyorum. Bereket versin ki ben bulundum burada. Yoksa bu ziyaret Selafim zamanında olsaydı Avrupa'ya rezil olduk gittiydi. Ben hala kapının yanında paravanın bir köşesinde bekliyordum. Acele acele, yine ne var hanım dedi. Muamele bitti efendim. Pekala, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. Bana başka bir emriniz olacaktı, yeni bir memuriyet için. Evet, fakat şimdi açık yerim yok. Münhal vukuunda bir şey yaparız. İsminizi kaleme kaydettirin. Maarif müdürü bunları keskin bir sesle acele acele söylüyor ve bir an evvel çekip gitmemi bekliyordu. Minhal vukuunda. Bu sözü İstanbul'da Marif Nezaretinde de birçok defalar işitmiştim. Ve manasını maalesef çok iyi biliyordum. Müdürün sinirli sesi bende tuhaf bir isyan uyandırmıştı. Dışarı çıkmak için kapıya bir adım attım. Fakat o saniyede gözümün önüne bir hayal, oteldeki odamızda mini mini keçisiyle oynayarak beni bekleyen Munise'nin hayali geldi. Evet, ben şimdi eski Feride değildim. Hemen hemen ağır vazifeleri olan bir anneydim. O vakit tekrar döndüm. Yağmur altında sokaklardan geçenlere el açan bir fukara gibi başım önüme düşmüş, sesimde bir korkak dilenci ahengiyle. Beyefendi, beklemeye vaktim yok dedim. Söylemeye utanacağım, fakat müşkül bir vaziyetteyim. Eğer bana hemen bir iş vermezseniz, daha fazlasını söyleyemiyordum. Yiğisimden, utancımdan göğsüm tıkanıyor, gözlerim yaşlarla doluyordu. O, aynı titiz ve telaşlı tavrıyla, söyledim hanım dedi, açığım yok. Yalnız Çadırlı'da bir köy mektebi var ama karışmam. Berbat bir yer diyorlar. Çocuklar köy kahvesinde okuyorlarmış. Muallim içinde yatıp kalkacak yer yokmuş. İşinize gelirse tayin edeyim. Veyahut daha iyi yer isterseniz beklersiniz. Haydi efendim, cevabınızı bekliyorum. Bu Çadırlı'nın Zeynilerden daha fena bir köy olduğunu zaten işitmiştim. Fakat aylarca buralarda sürünmekten, türlü hakaretlere uğramaktansa kabul etmek daha iyi olacaktı. Başımı önüme eğdim, nefes gibi hafif bir sesle. Peki, kabule mecburum dedim. Fakat Marif müdürü cevabımı işitmedi. Çünkü bu dakikada kapı birdenbire açılmış, dışarıdan biri geliyorlar diye seslenmişti. Marif müdürü redingotunu ilikleyerek kapıdan fırladı. Benim için çekilip gitmekten başka iş kalmamıştı. Fakat kapıdan çıkacağım sırada onun Fransızca "Giriniz, rica ederim" dediğini işittim. Dışarıdan evvela kalın mantolu bir genç kadın girdi. Yüzünü görünce hafif bir hayret feryadını men edemedim. Gazetecinin karısı benim eski sınıf arkadaşlarımdan Christian Varez'di. Christian bir tatilde ailesiyle beraber Fransa'ya gitmiş, orada kuzenlerinden genç bir gazete muharriyle evlenerek bir daha geri dönmemişti. Arkadaşım birkaç sene içinde inanılmayacak kadar değişmiş, kelli ferli bir kadın olmuştu. Sesimi işitince başını çevirdi ve yüzümdeki peçeye rağmen bir anda beni tanıdı. Çalıkuşum, benim küçük çalıkuşum, sen burada, ah ne tesadüf. Christian beni en çok seven arkadaşlarımdandı. Ellerimden tutarak beni odanın ortasına çekti. Yarı zorla peçemi açtı ve yanaklarımdan öpmeye başladı. Henüz görmeye muvaffak olamadığım kocası ve bahusuz Marif müdürü kim bilir ne kadar şaşırmışlardı. Ben onlara arkamı çeviriyor, gözlerimdeki yaşları göstermemek için yüzümü arkadaşımın omuzuna saklıyordum. Ah çalıkuşu, her şey aklıma gelirdi fakat seni böyle simsiyah bir alaturka çarşafla ve gözlerinde yaşlarla burada bulacağımı ümit etmezdim. Yavaş yavaş kendimi toplamıştım. Gizli bir hareketle tekrar peçemi kapamak istedim. Fakat o mani oldu. Zorla beni kocasına döndürerek, "Pierre, sana çalıkuşunu takdim edeyim," dedi. Pierre For, uzun boylu, güzel çehreli, kumral bir adamdı. Fakat biraz delişmendi. Yahut da ben hep lakırdılarını tarta tarta söyleyen ağırbaşlı insanlar arasında yaşaya yaşaya adamcağızı öyle görecek hale gelmiştim. Gazeteci elimi öptü ve eski bir bildikle konuşur gibi, "Matmazel, çok bahtiyarım," dedi. "Bilir misiniz, biz hiç yabancı değiliz. Christian sizden o kadar çok bahsetti ki, hatta o sizi takdim etmeseydi de ben çalıkuşunu tanıyacaktım. Mektepte arkadaşlarınız ve hocalarınızla beraber çıkmış bir grup fotoğrafınız vardı. Orada çenenizi Christian'ın omuzuna dayamıştınız. Görüyorsunuz ya, sizi ne kadar tanıyorum." Onlar Marif müdürünü tamamıyla unutmuş gibi benimle konuşmaya başlamışlardı. Bir aralık başımı çevirecek oldum. Öyle bir manzara gördüm ki başka yerde olsam kahkahalarla gülerdim. Misafirle beraber odaya bir takım yabancılar da girmişti. Bunlar Marif müdürü en önde ve ortada olmak üzere etrafımıza bir yarım daire çevirmişler, ağızları hayretten bir karış açılmış, meraklı bir hokkabaz hüneri seyreden köylüler gibi benim Fransızca konuştuğuma bakıyorlardı. Daha garibi, aralarında Zeynilere gelen uzun boylu nafia mühendis de vardı. Sonradan bu efendinin misafirlere mihmandarlık ettiğini anladım. Adamcağız nihayet muradına ermiş, yüzümü görmüştü. Bununla beraber köyde benim için marif müdürüne Fransızca söylediği sözleri hatırladıysa herhalde biraz sıkılmış olacaktır. Artık olan olmuştu. Eski bir sınıf arkadaşıma kendimi bu kadar düşkün bir vaziyette göstermek izzeti nefsimi kırmıştı. Buna bir de manevi zillet manzarası ilave etmek istemeyerek yüksek sesle ve olanca cüret ve neşemle konuşmakta devam ediyordum. Marif müdürü nihayet vaziyetteki tuhaflığı gördü, mini mini boyu ile gülünç bir reverans yaparak "Oturmanızı rica ederim, rahatsız olmayınız" diye koltukları gösterdi. Bana artık çıkıp gitmek düşmüştü. Christian'a yavaşça "Senden artık müsaade isteyeceğim" dedim. Fakat çam sakızı gibi yapışıyor, bir türlü yakamı bırakmıyordu. Arkadaşımın ısrarını marif müdür de fark etti. Biraz evvel bana o kadar soğuk ve fena muamele eden bu adam, derin bir hürmetle önümde eğilerek bir koltukta bana ikram etti. "Hanımefendi, ayakta kalmayın, lütfen" dedi. Çaresiz oturduk. Christian benim sırtımda babayani bir çarşafla burada bulunmamı bir türlü aklına sığdıramıyor, kocasına hitap ederek "Bilmezsin Pierre, Feride ne enteresan bir kızdır" diyordu. "İstanbul'un en asil ailesine mensuptur. O kadar zarif bir zekası, öyle güzel bir karakteri vardır ki. Onu burada görmek beni çok mütehayir etti." Arkadaşım beni met ederken hem hoşlanıyor hem utanıyordum. Ara sıra gözlerim marif müdürüne tesadüf ediyordu. Adamcağız hala hayretten kendini kurtaramıyordu. Ya o saygısız nafia mühendisi? Odanın bir köşesine saklanmış, beni göz hapsine almıştı. Tabii ona bakmıyordum. Fakat hani bazen insanın yüzünde böcek dolaşır da tuhaf ürperme olur. Onun gözlerinde de böyle bir böcek gibi yüzümde dolaştığına bakmadan hissediyor, rahatsız oluyordum. Christian'ın merakını yatıştırmak için şu şekilde izahat vermeye mecbur oldum. "Bütün bunlarda şaşılacak bir şey yoktur. Herkesin bir şeye heves ettiği gibi ben de hocalığa heves ettim. Gönlümün rızasıyla bu vilayette çalışmak, memleketin çocuklarına hizmet etmek istedim. Hayatımdan memnunum. Herhalde yelkenli kayık ile dünya seyahatine çıkmak kadar tehlikeli bir kapris değil. Şaşıyorum. Bunun ne kadar tabii bir şey olduğunu bir türlü anlamak istemiyorsun." Monsieur Pierre Faure kuvvetli bir ses ve ukala bir tavırla "Ben anlıyorum Matmazel" dedi. "Ruhun böyle ince elanlarını Christian da şüphesiz çok iyi anlar. Fakat birdenbire kendisini toplayamadı. Benim bundan çıkardığım netice şudur ki İstanbul'da iyi bir garp terbiyesi görmüş bir yeni genç kız nesli vardı. Bunlar Loti'nin dezenşantileri gibi faydasız, spinler kendilerini harap eden nesilden bambaşka bir nesle mensupturlar. Onlar aksiyonu boş hayale tercih ediyorlar ve İstanbul'daki refah ve saadetlerini bırakarak kendi istekleriyle Anadolu'yu uyandırmaya geliyorlar. Ne güzel, ne ulvi bir feragat numunesi ve benim için ne bulunmaz bir makale mevzu. Türklerin uyanışından bahsederken müsaadenizle sizin adınızla zikredeceğim. Matmazel Feride Çalıkuşu." Telaşla: "Christian, kocanın benim adımı gazeteye geçirmesine müsaade edersen seninle dostluğu keserim" dedim. Pierre Faure kendimi saklamak istemek arzumu yanlış anladı. "Bu tevazu da çok güzel Matmazel" dedi. "Sizin gibi bir genç kızın arzularına itaat etmek bir vazifedir. Memleketin hangi bahtiyar mektebinde hoca olduğunuzu sorabilir miyim?" Dedim ya, artık olan olmuştu. Marif müdürüne döndüm Türkçe olarak. "Bendenize teklif ettiğiniz mektep neresiydi?" dedim. "Çadırlı köyünü buyurmuştunuz galiba." Pierre Faure karnesine dayanarak "Durunuz, durunuz" dedi. "Nasıl söylediniz? Çağırlı yoksa çadırlı? Matmazel, vilayet içindeki gezintilerimiz arasında fırsat bulursak sizi güzel köyünüzde talebeleriniz arasında da ziyaret ederiz." Maarif müdürü kıpkırmızı yerinden kalkmıştı. Matmazel Feride hanımefendi köy muallimliği için ısrar ediyor. Fakat ben kendisinin merkezdeki Darül Muallimat'ın Fransızca hocalığında daha büyük hizmetler yapabileceği kanaatindeyim. Anlamadan yüzüne baktım. Bana Türkçe olarak şu izahatı verdi. Fransız mektebi mezunu olduğunuzu ve Fransızca bildiğinizi söylememiştiniz. Böyle olunca iş değişti. Şimdi sizi nezarete inha edeceğim. Emriniz gelinceye kadar vekil olarak çalışırsınız. Yarın sabah işe başlarsınız. Olur mu? Hayatın bir felaketten sonra daima bir saadet verdiğini, o güzel Darbu meselin söylediği gibi ayın 15'i karanlıksa 15'i mutlaka aydınlık olacağını bilmiyor değildim. Fakat bu mehtabın bu kadar koyu bir karanlıktan bu kadar umulmaz bir dakikada doğacağını aklıma getiremezdim. Munise tekrar gözlerimin önüne geldi. Fakat bu sefer bir otel odasında mini mini keçisiyle oynayan fakir bir çocuk değil, güzel bir evin çiçekli bahçesinde çember çeviren şık bir küçük hanım gibi. Ayrıldığımız zaman Christian beni bir köşeye çekti. Feride, sana onu soracağım. Sen nişanlıydın, niçin evlenmedin? Cevap vermiyorsun. Nişanlın şimdi nerede? Başımı önüme eğdim. Gayet yavaş. Geçen sonbahar onu kaybettik dedim. Bu cevap Christian'a çok tesir etti. Nasıl Feride? Doğru mu söylüyorsun dedi. Ah zavallı çalı kuşu. Hangi rüzgarın seni buraya attığını şimdi anlıyorum. Sımsıkı bileklerimi tutan elleri titriyordu. Feride, onu çok severdin değil mi? Saklama küçüğüm. İtiraf etmekten kaçınırdın. Fakat herkes bunu bilirdi.